Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Sizlere bugün de İslam Şehri'nden sesleneceğiz. İslam Şehri'nin kalkınma modeli üzerine bir denememiz olacak. Bu modeli aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, "Düşünüyorum o halde varım" sözüyle Descartes, modernizmin akıl temeline dayanacağını daha bu sözü dile getirdiği günlerde ifade ediyordu. Ondan önce Francis Bacon'ın Yeni Atlantis isimli kitabında, ki bu bir ütopyadır, bu kitabında açıkça tabiatı başıboş dolaşmalarında kıstırılıp avlanacak, hizmete mecbur edilecek ve köle yapılacak bir olgu olarak görmekteydi. Bacon'a göre doğa dizgin altına alınmalı ve sırları işkenceyle zorla ortaya çıkarılmalıydı. Bacon'ın Engizisyon mahkemelerinde bir yargıç olduğunu da göz önünde bulundurursak, Engizisyon mahkemelerinde cadıları sorguladıklarını ve cadı imgesinin batıdaki karşılığının bugün biz düşündüğümüzde dahi kadın olduğunu da unutmayalım. Tabiatı da bir kadın olarak görmekte ve onun bir takım sanki suçlarını, tabiri caizse suçlarını dile getirmesi için veya ondan herhangi bir konuda bilgi alınabilmesi için işkence edilmesinin mecburiyeti, zorunluluğunun üzerinde duruyor Bacon. Evet, sırların işkenceyle zorla ortaya çıkarılması meselesi. Halbuki eski çağlardan beri bilimin asıl amacı irfan ve hikmet, tabiat nizamını anlayıp onunla uyum içinde yaşamaktır. Bu sadece Hazreti Peygamber sonrası dönemde değil, Hazreti İsa sonrasında da veya daha geriye gidersek Hazreti Musa sonrasında da böyledir. Hikmet müminin yitik malıdır ve hikmet sadece Hazreti Peygamber sonrası Müslümanlara ait bir olgu değildir. Bizim hikmetten anladığımızda maddenin aslına dair bir arayış içerisinde olma, maddenin sırrını keşfetmeye çalışma veya sebepler üzerinde durmaktır. İnsanı doğayla bütünleştiren akıl, işte Descartes gibi, Bacon gibi düşünürlerden sonraki dönemde yerini parçalayıcı, iddiacı ve kendini kabul ettirici bir akla terk etti diyebiliriz. Bu aklın sonucu günümüzde anti-ekolojik, çevre duyarsız bir bilim ve teknoloji şeklinde tezahür etti. Daha önce çok defa dile getirdiğimiz bir husustur. Batı'nın biz tabiatı antroposentrik, yani insan merkezli olarak gördüğünü, her şeyin insana hizmet edilme amacıyla yaratıldığına inandığını dile getirmiştik. Bu bilimde de böyledir. Sadece insanların menfaatleri ve refahlarının yükseltilmesi amacıyla tabiata bir nevi anti-ekolojik, ekolojinin tam zıttı, çevreye duyarsız bir bilim ve teknolojinin ortaya çıktığını, tezahür ettiğini de söyleyebiliriz. Bu akla dayalı bilim ve teknolojiden doğan sınırsız büyüme ve refah özlemi, insanlar için iktisadi büyümeyi bir put haline getirmiştir. Emanet bilinci unutulmuş, yerini mutlak sahip olma duygusu almıştır ve insanlarda da bu emanet bilinci yerini mutlak sahip olma duygusuna bırakmıştır, eğer bunu bir duygu olarak kabul edersek. Her şeyden önce ifade etmemiz gerekiyor ki modern ekonomik büyüme vahşi ve bencildir. Büyümenin niçin ve kimler için olduğunu anlamadan büyümeye salt pozitif bir anlam yüklemek, kelimenin en naif anlamıyla, en sade anlamıyla saf dillik olur. Bu tür bir büyüme, insanlığa vaat ettiği bolluk ve mutluluk toplumlarını hiçbir zaman gerçekleştirmemiştir ve bundan sonra da asla gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sınırlı bir kesim için topluma sirayet etmeyen, bireysel çapta kalan bir bolluğun gerçekleştiği söylenebilir. Fakat bu iktisadi büyüme ne fakirliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmış, ne de oluşan bu bolluğun paylaşımında adaleti sağlayabilmiştir. Bu vahşi iktisadi kalkınma modeli toplumlarda her alanda problemler doğuruyor. Ekonomik alanda işsizlik bunalımı ve çalışanların yabancılaşmasını, toplumsal alanda dengesizlik ve sosyal hizmetlerde bunalımı, eğitim alanında hakikate yabancılaşmış nesilleri, ekoloji alanda ise hayat çevrelerinin kirletilip doğanın yıkımı sorunlarını doğuran bir kapitalizm ve bir bireycilik dünyaya hakim duruma gelmiştir. Bu bireycilikte sahip olma ve tüketim olgularıyla önce insanı tahrip etmiş, tahrip olan insan yoluyla da tabiatı sömürmüştür. Sanayi devriminden şu ana kadar uygulanan iktisadi sistemlerin başında olan kapitalizmin durumu bu şekilde. Diğer bir sistem olan sosyalizm ise, sosyalistleşemeden, demokratikleşemeden, tek ideali olan maddi refahı bile toplumlarına kazandıramamış durumda. Bir toplumda var olan iktisadi içtimai sistemin, o toplumun iktisadi politikalarını şekillendirdiği aşikar. Nasıl, ne tür bir insan ve toplum tipi istendiğini bu sistemler belirlemekte. Şu ana kadar denenen sistemler dışında bir alternatife ihtiyaç her zamankinden daha fazla hissediliyor. Böyle bir alternatifin varlığından haberdar olmayan insanlar için özellikle. Çünkü biz bir alternatif olduğuna inanıyoruz. Dünyada bir sistem var. Bu sistem işte kapitalizm, faiz, kredi, bilim ve teknoloji uğruna tabiatın tahrip edilmesi gibi hakim bir sistemin düzenlediği ve tıkır tıkır işlettiği bir şey bu. Ancak biz her ne kadar Müslüman kimliğine sahip olsak da İslam'ın da bu şekilde bir hayat modelinin olduğunu ve mevcut hakim düzenin tam olarak karşısında ondan çok daha kuvvetli, ondan daha hakim bir hayat nizamının olduğunu çoğu zaman unutuyoruz ve göz ardı ediyoruz. Bu ihtiyaca cevap elbette İslam'ın iktisadi modelidir. Burada belki kalkınma kelimesini kullanmak çok doğru olmayabilir. Çünkü İslam'ın amacı kalkınmak değildir. Maddi bir kalkınmayı öngörmez. Önemli olan şey manevi olarak kalkınma ve ihtiyaçların giderilmesidir. Çünkü kalkınma kelimesinin bugün bizdeki karşılığı zenginleşme, zenginliğin artması şeklinde. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, İslam'ın bu modeli neler getiriyor? İslam'ın inşa ettiği insan ve toplum modeli ne? Kapitalizm ve sosyalizmin insan tipi olan Homo economicus'un alternatifi ne? Alternatifi ne olacak? Homo İslamikus diyebilir miyiz buna? Diyebilirsek veya İslam'ın ekonomik modeli nasıl şekillenecek? Bu modern bunalıma İslam'ın çaresi ve cevabı nedir? Batı'nın Orta Çağ karanlığı olarak saydığı 700 ila 1200 yılları arasında dünyaya hükmeden medeniyetimiz ve ardından Osmanlı, hakimiyetinin merkezine hegemonya ve sömürüden ziyade adalet ve insanlığı koymuştur. Denilebilir ki o dönemler artık geçmişte kaldı. Modern zamanlara dair İslam'ın söyleyeceği bir şey yok. Buna en kuvvetli itirazımız şu şekilde olacak. İslam'ın nazari düzeyde istikrarlı, dengeli, insani ve tabi değerleri ifsad eden modellere karşı bu değerleri yükselten bir iktisadi kalkınma modeli cevher olarak vardır ve bunlar fiiliyata geçirilebilir. Bahsedilen bu modeli ortaya koyup pratiğe dökmenin elbette kısacık bir programda veya yapılacak çok kapsamlı çalışmalarla ortaya konulamayacağı, bunun anlatılamayacağını biliyoruz. Bu muhakkak. Ancak temel bir sav olarak Müslüman şahsiyetinin diğer insan tiplerinden daha yüce ve daha güçlü olduğu görüşünü ortaya koymak lazım. İslam'ın dünya tasavvuruna dair işte tabiat tasavvuruna vesaire bakmadan önce direkt insana yüklediği anlama bakmamız gerekiyor. İslam'ın iktisadi modeli temelini bu insan tipinin maddi ve manevi tüm boyutlarından alıyor. Her şey insanla başlıyor. İktisadi bir modelden söz ediyoruz madem. Bu da en küçük birim olarak insandan ve aileden başlıyor. Ve İslam'ın aileye, İslam'ın bireye, insana yüklediği anlamları ortaya koyduğumuzda aslında iktisat modelinin de nasıl olduğuna dair müthiş bir fikir beliriyor zihinlerde. Zira İslam'ın ortaya koyduğu insan modeli, bu insanın hayatı sadece bu dünya ile sınırlı değil, sınırsız bir dünya ile sınırsız. Yaptığı her eylemin karşılığı ona göre sevap veya günah hanesine geçirilecek olan bir değer. Bu dünya bir tarla, ahiretin tarlası. Bu insan modelinde eylemler zimmete alınmakta. Bundan dolayı hiçbir sistem İslam kadar insanın otokontrol mekanizmasını harekete geçirmekte etkili değildir. Diğer hukuk modellerinde ceza sisteminin sadece mağdurun ve kamunun vicdanına seslenmesi, İslam ceza sisteminin ise bunların yanında suçlunun da vicdanını rahatlatmaya yönelik olması, onun ilahi niteliğinin beşeri seviyeye indirgendiğinin en güzel kanıtı değil mi? İslam'ın iktisat modelinin insanı emanet yüklenmiş bir emin olma yükümlülüğünü de sırtında taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü iman etmek diyoruz, mümin olmak diyoruz ve Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesinin insan olmakla birlikte el emin olması, emin olması olduğunu iddia ediyoruz. İnsan emanet üzerine yaratılmış bir mahluk. Diğer sistemlerde insan-kainat ilişkisi direkt bir hakimiyet ilişkisine dayalı olarak kurulmuşken, İslam'ın insanı kainat ile olan ilişkisinin merkezine Cenab-ı Allah'ı alır. İslam'ın özünü oluşturan temel kavram olan tevhid inancına göre, insanın yüce yaratıcı ve kainat karşısındaki konumunu çok iyi bilmesi ve belirlemesi gerekiyor. Kur'an'ın, insanın yeryüzündeki konumunu belirlemek için kullandığı iki kavram olan halife ve teshir kavramları, İslam iktisadının dünya ile olan ilişkisini de belirliyor. Halife kavramıyla insanın yeryüzünü ekip dikeceği, emanet duygusuyla ona sahip çıkacağı, güzelleştireceği, oranın imarından sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Teshir ise emrine verme anlamında. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, biz mealen aktaralım. Allah'ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini ve nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmüyor musunuz? Evet, burada da belirtildiği gibi Cenab-ı Allah insanın istifade edebileceği her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Bu bir sahiplik değildir. Bu sadece hizmete sunmaktır. Bunlarla birlikte bilinmelidir ki insan yeryüzünde kanun, kural tanımaz, keyfi bir tasarruf içerisinde bulunamaz. Sadece kendisine bu emaneti veren Yüce Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde gezegenin nimet ve imkanlarından istifade eder. Dolayısıyla insanoğlu kendisine verilen imkan ve nimetlerin Allah'ın mülkü olduğunu, bir amaca ve şarta bağlı olarak kendisine emanet edildiğini, bunlar üzerinde sahibinin irade ve rızasına uygun bir şekilde tasarruf etmekle yükümlü olduğunu bilmelidir. İşte bu anlayıştan İslam'ın mülkiyet rejimi, üretim-tüketim dengesi, servetin paylaşılması ve istihdam-ücret rejimi doğuyor. Ahlaki şahsiyetin İslam toplumundaki karşılığı olan bu kavramlar, İslami büyüme tipinin de şekillenişini belirler. Evet, ne manada büyüyeceğiz? Bizim büyümemiz yalnızca manevi anlamda kardeşliğimizin artması ve birbirimize daha fazla sarılmamız şeklinde olmalı. İşte böylesine yüce bir anlayış, Batılı düşünürlerin dile getirdiği gibi ille de ekonomik gelişmeleri yavaşlatmayı gerektirmiyor. Burada insanı gelişmeye sevk edecek olan sahiplerin sadece maddi istek ve ihtiyaçlara dayanmadığını, yaratıcının emir ve yasaklarına uymanın vermiş olduğu manevi tatminlerin de karşılanmasının tahrik edici, muharrik bir kuvvete döndüğünü görürüz. Kişinin bireysel çıkarları artık toplumun genel çıkarlarının altında kalmıştır. Zira İslam iktisat modeli dayanışmaya açılan bir iş bölümünü öngörüyor. Sadece Allah'ın rızasını kazanmaya odaklanmış bir hayat, tüm toplumu hayatın her aşamasında bir iş birliğine götürecektir. Bu dayanışmanın sağladığı İslam iktisadı, toplumun her kesiminde, toplumun her ferdine asgari bir geçim sağlama zorunluluğu getiriyor. Çünkü yüce ahlaki değerlerin benimsenip sindirilebilmesi, temel ihtiyaçların karşılanmasından geçmektedir. Müslüman toplumun kurumu olan Müslüman devlet, böyle bir toplumsal ve iktisadi organizasyon için görevlendirilmiş emanetçiden başka bir şey değildir. İslam toplumunda elde edilen yenilikler, buluşlar, sömürerek kalkınma, gelişme, teknolojik olarak gelişme değil, dünyayı kalkındırmaya yönelik, insana hizmet edecek ama sadece insanı düşünmeyecek. İnsana hizmet olarak verilmiş, insana hizmet etmek amacıyla verilmiş tabiatı da göz önünde bulunduracak, diğer insanları da düşünecek bir zihnin tezahürü olarak insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bu bizlere göstermektedir ki, İslami kalkınma modeli için öncelikle düzeyli bir insani eğitim şart. Batının dünya nimetlerine olan düzeysiz temayülünden ziyade, haram ve helalleri olan düzeyli bir eğilimi insana ancak İslam vaat etmektedir. Bu konuyla alakalı aslında çok güzel yerinde bir espri de vardır. Matematiksel olarak 5-4'ten büyüktür. Ancak helal bir, haram 5'ten büyüktür. İşte İslami şuur, İslami zihin, ürünlerinde, yaptığı bütün işlerde bu gerçekleri de göz önünde bulundurmak durumundadır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, buraya kadar anlattıklarımızdan İslam'ın iktisat modelinin en temel ilkesinin tevhid ve adalet olduğu ortaya çıkıyor. İslam hattı zatında toplumsal tevhidi adalette, bireysel adaleti de tevhidde içine almaktadır. Bu aynı zamanda adaletsizliğin toplumsal şirk, bireysel şirkinse adaletsizlik olduğu anlamına geliyor ki, böyle bütüncül bir yaklaşım başka hiçbir sistemde bulunmamaktadır. İslam'ın inşa ettiği insan tipi, yaratılan her mahluku dört açıdan kendisiyle kardeş gören bir insan tipidir. Mahluk olma açısından, hem insan hem de yaratılan her şeyin yaratılış ortak paydasında buluştuğu bilinci, mülk olma açısından, hem insanın hem de mahlukatın Allah'ın mülkü olduğu bilinci ve tesbih açısından bütün bir varlıkla beraber insanın da Allah'ı tesbih ettiği bilinci, fanilik açısından hem insanın hem de bütün mahlukatın baki olan karşısında fani oldukları bilinci, İslam insanının doğayı yok etmeden, sömürmeden, başına bela etmeden kalkınmasını mümkün kılacaktır. Problemin temelinde yatan şey, modernitenin kalkınma anlayışıdır. Kalkınma ve büyümeyi her şeye rağmen dayatan modernite, algılarımızı da hırpalıyor. Bizim kalkınmaktan anladığımız, zenginleşmek, çok büyük refah içinde yaşamak, aslında bir nevi eleştirdiklerimiz gibi sömüren tarafında yer almak, teknik ve teknoloji açısından gelişmişliği de medeniyet olarak saymak, tabiatı, bizim dışımızdaki diğer insanları yok saymaktır. İşte bizim kabul etmediğimiz, İşte bizim asla benimsemediğimiz ve benimsemeyeceğimiz kalkınma modeli, iktisat modelinin temelindeki temel umdeler, ilkeler bunlardır. Sonuç olarak kıymetli İslam şehri dinleyenleri, her şeyden önce var olanı meşrulaştıran sisteme adapte olmak yerine, önce insanı ve dünyayı algılayışını, daha sonra da toplumu değiştiren bir ahlaki devrime ihtiyaç var gibi gözükmektedir. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Yeni bir haftada görüşmek ümidiyle, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.